Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad.
Hocam siz geçen hafta bu gadap konusunda, aşırı gadap ve eksik gadap konusunu işliyoruz inşallah. Siz demiştiniz ki yandaki, çok kızmıştım trafikte, yandaki şoförü az daha kafasına kitap atacaktım.
Evet.
Ben de hocam tam tersini yaptım. Bir zamanlar bu bizim Erkam Radyo civarında birisi hocam önüme atladı arabasıyla, yani böyle haksız yere çıkış yaptı. Ben de hem frene bastım hem de kornaya bastım. Hani kardeş böyle yapma. Kızmadım hakikaten. Sadece şunu demek istedim. Bak kardeş, bunu yaparsan birisi çarpar. Hem zarar görürsün hem zarar vermiş olursun boşu boşuna. Yapma bunu. Kızmadan çaldım. Ama tabii kornaya bastığınız zaman karşıdaki insan sizin kızıp kızmadığınız anlamıyor ki. Ben kafasından acaba bana kötü bir şey mi söyledi içinden diye. Ya adam bir çevirdi arabaya mı böyle... Tekerleri böyle sesler çıkarttırarak beni takip ediyor yani. Ben tabii yoluma devam ettim. Baktım adam arkamdan deli gibi geliyor. Ben deli gibi kaçarak izimi kaybettirdim. Şimdi o sizin diğer şoför arkadaş gibi. Yani bazen de hocam tabii değmeyecekse bırakın gazaplanmayı, yani onda dokuzu kaçmak diyorlar değil mi hocam erkekliğin?
Yani bu zamanda hocam bulaşmamak mümkün mertebe bulaşmamak en iyisi. Şimdi geçen hafta onu anlattık. Bir de devamı başka bir olayı anlatayım. Sonra hocam sinirlerimi aldırdım yani.
Nasıl aldırdınız hocam? Bu laz olup da sinir aldırmak değil, gözüküyor ama.
Hocam bir yıl uğraştım kendi kendime. Sufi de terapisti kitap formatına dönüştürüyordum. Baskı yazdırıyordum. Bir şeyi bazı şeyler fark ettim yani. Aslında bildiğim şeyler de daha böyle yakıcı bir şekilde. Bir aslında farkına varmadığım bir karamsarlığımın olduğunu gördüm. Öfke kontrolüne ihtiyacım olduğunu gördüm. Ve başka şeyler vardı yani. Bir yıl boyunca kendime bu konuda şey uygulamaya başladım. Program uygulamaya başladım. Bir zaman iş yerine gidiyorum. Yolda arabayla geliyorum. Yolda arkadaşlar dedi ki ya o kadar seni korna çaldık. O kadar hatta taciz ettik dedi. Yolda fark trafikte etmedin. Sen dedi fark etmedin bizi. Eskiden sen böyle değildin yani, birisi sana korna çalsa sen ona alasını çalardın. Ya dedim, baktım bunun sonu yok dedim yani. Benim duygularımı onlar yönetmiş oluyor. Onlar beni ne yapıyor hocam? Üzmek istiyor, üzülüyorum. Kızdırmak istiyor, kızıyorum.
Esasında
öfkelendirmek
hocam,
istiyor, öfkeleniyorum.
Öfkelenmek esasında siz zarar vermek istediğiniz adamı mükafatlandırıyorsunuz.
Tabii onun kontrolüne giriyorsun. Ne zaman üzüleceğime, ne zaman kırılacağıma, ne zaman kızacağıma ben karar vermeliyim. Artı bu benim eylemim olmalı. Yani o öfke beni yönetmemeli. Ben o öfkemi yönetmeliyim. Ben öfkelenebilirim ona ama ben öfkelendiğim zaman kontrolü kaybetmemeliyim.
Gerektiği ve yerinde olmak şartıyla.
Bir de düşünün hocam, birisi sizi kasıtlı olarak üzmek istiyor. Siz de
izin veriyorsunuz.
Bizim orada şey derler, çok özür hocam, afkur dur derler.
Yani, afkurdur.
Afkur, köylü köpeğin havlaması afkur. Afkurdur der, tamam mı? Evet. Yani sen duymuyorum yani diyor.
Eyvallah.
Hani bir Arap atasözü var ya hocam. Nubahül kilabe la yadur sehabe.
Evet, dolunaya zarar vermez.
Bulutlara zarar.
Köpeğin havlaması bulutların hareketine zarar vermez.
Zarar vermez. Yani bak afkursun. Yani ona ben niye üzleyeyim? Ona niye kızayım yani? Şimdi biz böyle her şeye otomatik refleks veriyoruz. Ben şeyi fark ettim. O zamanki öfkelenmem, üzülmem ve kızmam şeydi, otomatik bir refleksti. Halbuki onu bir dur, değerlendir, tamam mı? Ona göre bir tavır al yani.
Eyvallah. Şimdi hocam ikinci bir şey, eğer gadap az ve eksik olursa o zaman da korkaklık meydana gelir. Ortada olursa soğukkanlılık, kerem, himmet ve yumuşak huyluluk gibi haller oluşur. Şimdi tasavvufta tamamen öfkeyi yok etmek de makbul değil. Bu sefer korkak olursunuz.
Evet.
Ülkenize düşman saldırır. Aman bana ne kardeşim, şimdi bir zarar görürüm diye kaçarsınız.
Hocam tam burada bir şey söylemek istiyorum. Ahlaki duyarlılığı yüksek olan aileler hocam çocuklarının farkına varmadan korkak ya da çekingen yetiştiriyor.
Farkına varmadan. Niye?
Niye? Çünkü onun çocuğun kendini korumasını bile bir şiddet olarak görüyorlar.
Halbuki şiddet,
şiddet
değil.
Kullanmasını iste. Halbuki o şiddet nedir adam? Başkasına kasıtlı olarak zarar vermektir. Kendini korumak değildir yani.
Bu müdafaa-i nefse girer.
Evet. Şimdi böylece ne oluyor hocam? Çekingen, ürkek ve korkak ama ahlaklı. Öbür tarafta ise hocam ahlaksız, ama girişken,
saldırgan,
atak ve saldırgan.
Hmm.
Ve bakıyorsun ki diyelim ki tırnak içinde bir tarafta böyle horozlanan bir tip, öbür tarafta tırnak içinde çekinik, ürkek bir civciv. Yani böyle bir model ortaya çıkıyor.
Hocam maalesef bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ticarette, şurada burada, üniversitelerde bu tür tipler öne çıkmaya başlıyor.
Evet.
O yüzden belki çocuklarımızı, aynen, hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Çocuklarımızı öfke kontrolü yaptıracağız derken de tamamen öfkelerini, gadaplarını ellerinden alıp da savunmasız hale getirmemek lazım.
Evet. Denge dediniz ya hocam. Hikmet dediniz.
Evet.
İşte o tam orası yani.
Diyelim çocuk 12 yaşında, 13 yaşında birisi gel peşimden dedi, alıp çocuğu götürmeye kalktı mesela, değil mi?
Evet.
Veya ver telefonunu, yoksa seni döverim dedi mesela. Hemen o da teslim etti.
Yani.
Böyle olmaması lazım.
Hocam Osman Nuri Topbaş Usta'nın İmandan İhsana Tasavvuf kitabında İbrahim Destükü Hazretleri'nden bir alıntısı var. Cümle şöyle. Cesur olmalısın. Gölgesinden bile ürken korkaklardan olmamalısın.
Ne güzel.
Devamı daha ilginç hocam. Herhangi bir sıkıntı ilk anda seni yere sermemeli.
Çaresizlik hissetmemelisin.
Evet. Şimdi mesela gene erdemli, ahlaki duyarlılığı yüksek olan ailelerde hocam çok ilginç. Karamsarlık daha fazla. Ahlaki duyarsızlığı fazla olanlarda iyimserlik daha fazla.
Nasıl oluyor hocam bu?
He, ya senin kitabında Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez yazıyor. Adam Allah'ın kitabını taktığı yok. Sen de karamsarlık.
Onda ümit
varlık. Ama seni yaradan seni iyimserlik diye programlamış. Ama gerçekçi iyimserlik yani. Umut. Ama orada iyimserlik var. Karamsarlık yok. Ahlaki duyarlılığı. Yani bir böyle şeyi bir check-up etmek lazım
i̇şte
yani.
İşte hocam işte o yüzden okuyoruz ya bu Hiyal-i Ümit dini olsun, Kimya Saadet olsun. Çünkü hocam bu kitapta dinin doğru anlatımı var. Yani duygularda denge, kontrol var. Yoksa yani tamamen öfkesiz olmak da bir fazilet değil. Hiç kimseye evet, kızmayan böyle kemiksiz bir adam. Böyle bir insan tavrı da İslam'da makbul değil.
Evet.
Yeri geldi mi bir aile reisi, eşine birisi sarkıntılık yapsa korumak zorunda. Eve hırsız gelmiş, şehittir diyor hocam Peygamber Efendimiz. Malını ve canını savunurken öldürülen insan şehittir. Yani korkma kardeşim, malını ve canını savun. Ha değmeyecektir, ayrı konu. Bazen hocam başınıza geliyor mesela böyle bir tehlikeli ortamda. Bir kere başıma geldi, bir Kırgızistan'da yan kesici cüzdanımı çaldı. Hırsız var falan deyince böyle bende yok dedi hocam. Kazanı kaldırdı, bıçak gösterdi.
He.
Şimdi ne yapayım yani 100-200 lira için canımı da vermeye değmez. Para gitti ama canımızı tabii şey yapsa herhalde kendini savunmak durumundaydık. Tabii hikmet dediğimiz hocam burada dengeyi de korumak. Yani değmeyecekse orada da çok herhalde aşırı gitmemek gerekiyor. Evet. Şimdi hocam şehvet gücü haddi aşarsa rezillik, hayasızlık, haset, fakirleri sevmemek gibi huylar ortaya çıkarır. Eğer eksik olursa gevşeklik, ihmalkarlık, umursamazlık meydana gelir. Hocam bu hani insan tipleri vardır ya.
Evet.
Bunu hangi psikolog şey yapmıştı? Şimdi aklıma gelmedi hani. Aşırısı var, azı var. İşte birinci tip insan diyor. Öfkelidir, işte fazlası şudur, eksiği.
Adler'in durur miydi? Affet, albet.
Aklıma gelir şimdi hocam da o insan tipleri diye bir kitap vardı.
Her şey Jung, Carl Gustav Jung'un da vardı tipler üzerine.
Şimdi hocam bak bunu İmam Gazali söylüyor. İnsan tipleri.
Evet.
Yani hocam arzu istek çok aşırısı da hırs yapar. Az olduğu zaman da umursamaz, gevşek, ihmalkar. Ya boş ver canım, ne gerek var ya bu kadar kendini yormaya. 3 günlük fani dünya der geçer. Bu da yanlış diyor İmam Gazali yani.
Evet. Ve tam orada hocam gene ahlaki duyarlılığı yüksek olan ailelere ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tahiyyatta her zaman okuduğumuz bir ayet var. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Rabbena atina.
Fid dünya.
Fid dünya. Dünyada iyilik ver.
Yani, önce dünyada ver. Ve fil ahiret hasene.
Yani sanki mesela diyelim ki bir insanın çocuğunun daha iyi okulda okunması için çaba göstermesi dünyevi bir hırs olarak yorumlanabiliyor. Halbuki yani dünyada güzellik istemek, dünyada iyilik istemek, dünyada zenginlik istemek bu anlamda negatif bir şey değil. Veya bir insanın bu konularda bir çaba içerisinde olması, bunu bir dünyevi davranış olarak, o zaman ne oluyor hocam? Ahlaki duyarsızlığı yüksek olan insanlar onların yerine geçiyor. İyiler çekiliyor. Şey diyorum ben, iyiler en az kötüler kadar şey olmalı yani.
Cesur olmalı.
Cesur olmalı. Akıllı ve böyle olmalı. Çıt kırıldım ve ağlak olmamalı.
Eyvallah. Hocam siz sanki Laz olmak diye tarif ediyorsunuz ama gizli gizli. Çünkü ben bu Laz kardeşlerimizle bu cesareti çok görüyorum maşallah. Hakikaten cesurlar.
Hocam bazen coğrafya zor
tehlikeli,
ya.
Tehlikeli boyutu.
Coğrafya zor ya hocam. Ondan coğrafya zorluyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam bugün tabii o zaman tasavvufta aynı bazen biz zühtü de yanlış anlıyoruz. Zühd hocam şöyle dünyadan yüz çevirmek ama gönle. Yani kalpten dünyayı çıkarmak yoksa elimizden cebimizden çıkarmak umursamazlık. Tembellik olur. Bazen hani böyle bir meskeneti, böyle aylakçılığı da tasavvuf diye yaşamaya çalışan tipler var hocam. Özellikle Hindistan bölgesinde. Dilencilik yaparak, böyle şaklabanlık yapıp, ne bileyim acayip müzikler çalarak, danslar ederek halktan bir şey toplamak isteyen tipler de çok fazla. Bu aylakçılık, bu ihmalkarlık da yani tasavvuf değil yani kusura kalma.
Evet kesinlikle.
Git çalış kazan, hem kendin aileni geçindir hem de başkasına faydan olsun.
Evet. Mesela hocam Mevlevihaneler geldi aklıma. Mevlevihanelerin etrafı aynı zamanda şeydi ya, tarlalardı. Yani sebzeleri, meyveleri yetiştiriyorlar. Onları mutfakta, matbah deniyor. Orada pişirme işini yapıyorlar ve insanlara ikramda bulunuyorlar.
Halka hizmet ediyorlar.
Halka hizmet.
Bedava lokanta, bedava otel, bedava bilmem işte hastane.
Evet.
Miskinler tekkesi var. Yani hocam biz tasavvufu böyle mesken olarak anlamamız... O miskinler tekkesi var ya hocam yanlış anlaşılıyor. Yani miskinler tekkesi hastaların tedavi gördüğü bir tekkedir.
Hmm.
O hocam şeyde var biliyorsunuz bizim söyleyin Karacaahmet Mezarlığı'nda.
Evet.
Bazı hocam biz toplumdan dışlanan hastalıklar var. Hani böyle el ayak deforme oluyor, yüz deforme oluyor. Yani felçliler gibi leprosi dediğimiz o tipler. Bunları oraya toplamışlar ki halktan eza cefa görmesinler. Orada kendi aralarında... Şehirde de kendileri gibi. Böylece güzel bir şekilde yaşasınlar diye. Zannediliyor ki miskinler sufiler. Sufiler miskin değil. Miskinler tekkelerde tedavi gören bir bakıma misafirler yani.
Evet.
Bunu böyle tersine çevirerek yani tasavvufu da böyle umursamaz, ihmalkar, gevşek, para kazanmayan. O yüzden melamilik denen bir şey var biliyorsunuz hocam tasavvufta.
Evet.
Herkes meslek sahibi olsun, kazansın. Ama dindarlığını göstermesin diyor bir kısım melami sufiler.
Hmm.
Çünkü şekile çok girdiğimiz zaman adam ben büyük bir kavuk var kafasında. Elinde büyük bir değnek var. Ben sufiyim ama işim gücüm yok bana para verin. Bana infakta bulunun diyor.
Hmm.
Bunu kabul etmiyor melami sufiler. Çalış kazan senin de faydan olsun başkasına diyorlar. Evet. Şimdi orta olursa kanaat, cömertlik, zarafet ve sabır gibi huylar meydana gelir diyor. Bu hırs konusunda kanaatkar bir insan cömert olur.
Evet.
Cömert insan zarif olur. Zarif insan sabırlı olur gibi çok güzel böyle bir silsile kurmuş hocam. Ne dersiniz?
İşte dengeyi bozduğumuzda sonucun ne olduğu ortaya çıkıyor yani.
Ya.
Onun için şey gibi hayat bir açıdan hocam akrobasiye benziyor. Ve akrobasi bir denge oyunu yani.
Cambazların bu ip üzerinde yürümesi değil mi?
Evet.
Bir sağa bir sola böyle ikide bir dengeyi korumak için.
Şimdi bisiklet kullanırken mesela hocam böyle dümdüz gidemeyebilirsiniz. Yani ilk hareketlerde şey diyeceksiniz direksiyonu biraz sağa biraz sola kırarak dengeyi sağlamanız gerekir yani. Ama böyle aşırı denge saplantısı da o da fazla bir şey yani.
Her şeyin fazlası dengesizliktir diyorsunuz. Şimdi hocam burada İmam Gazali Hazretleri şu ayet-i kerimeyi bize örnek gösteriyor. Orta yol dedi ki hocam biraz önce. Estağfirullah. Vellezine izze enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kene beyne zelke gavâme. Onlar ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Onların harcamaları bu ikisinin arasında ortalama olur. Şimdi hocam bir kısım insanlar var. Çok cimri. İşte evet. Kapitalist sistem. Yani hocam o fazla ürünleri denize döküyor. Fiyatlar düşmesin diye.
Hem cimrilik var. Ya da yükseltmek için.
Evet. Her türlü açgözlülük var. Bir kısmı da hocam acayip saçıp savuruyor. Arap ülkelerde görüyoruz zaman zaman. Yani 3 kişilik davete 30 kişilik yemek.
Evet.
Tabii olabilir ama sonra çöp atma. Dağıtsan fakire fukaraya veya dolaba koyup 3 gün 5 gün yesen olur. Böyle bir İslam aleminde hocam işte zenginlerde israf görüyoruz. Veya cimrilik görüyoruz. İkisi de makbul değil Rabbimiz. Ortayı bulacaksın diyor.
O da mesela hocam gösterişçiliğin bir tezahürü yani şey yapmak. Yani Yani öyle bir sofra donatıyorsun ki mümkün değil insanların o kadar yemesi yani. Ama nedir? Hava atmak için böyle bir şey yapıyorsun.
Esasında hocam gösterişin arkasında aşağılık kompleksi var diyor. Osmanlı Üstad da bunu çok söyler.
Evet.
Diyor ki yani her israfçı esasında karakterinde bozukluk vardır. Yani sizi etkilemek için ben kendi ilmimle hikmetimle sizi etkilemeyince öyle bir işte israf gösterisi yapıyorum ki harika bir son model araba. Tekerlerini böyle dumanlar çıkarak döndürüyorum falan.
Evet.
Motorun sesine öyle bir ben şunu anlamıyorum kıymetli hocam. Bu motoru sürerken hani motosiklet kardeşlerimiz alınmasınlar ama ya uyuyan bebek var, hasta insan var. Hatta bazen bu tünellerde öyle ses çıkarıyor ki motorlar, bazı şoförler korkup arabasını çarpıyor belki sağa sola.
Evet, bir de yani kulak zarını zorlayacak yüksekliğe kadar da çıkartıyorlar. Kasıtlı olarak yapıyor onu. Yani o onun için bir şey yani. Orada özellikle bunu yapıyor yani.
Peki bu israf değil mi ya? Hem benzini son derece gereksiz harcıyorsunuz. Hem de insanların kulağını israf ediyorsunuz. Gözünü israf ediyorsunuz.
İşte insanda hocam olgunluk, içsel olgunluk olmayınca ne oluyor? Dışsal hareketlerle siz şey yapıyorsunuz. Fark edilmek istiyorsunuz yani.
Gürültü yaparak insanlara ne faydanız var? Size kendinize ne faydanız var? Burada nasıl bir kazanım elde ediliyor?
Hocam mesela öğretmenler değilim. Şunu söylüyor. Yaramaz öğrencilerin çoğunluğu aslında kendini öğretmene göstermek isteyen öğrenciler ilkokulda. Yani beni gör, benimle ilgilen yani.
İsraf da böyle. Beni say. Beni adam yerine koy.
Evet.
Halbuki Rabbimiz müsrifler diyor, şeytanın kardeşleridir diyor. Hocam kısa bir araya gidelim inşallah.
Evet.
İkinci bölümde bu dengeyi nasıl sağlarız, güzel hakkı nasıl kazanırız herhalde bununla alakalı bir bölüm okuyacağız. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam biraz önce güzel ahlakın denge ahlakı olduğundan bahsettik. Ne aşırı korkaklık, ne aşırı cesaret, ne aşırı cimrilik, ne aşırı savurganlık. Hep orta yol demiştik.
Evet.
Şimdi hocam peki bunu nasıl kazanırız? Bazılarına göre insanın dış görünüşü güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır ve bu sıfatlar onda kalıcı olup değişmezler. Bunun gibi insandaki kalbin bir sureti olan huylar da değişmez. Fakat bu görüş doğru değildir. Çünkü gazap ve şehvet güçleri terbiye ile, riyazat ile muhtedil hale getirilebilir. Şimdi hocam hani diyor kurdun olur kurd olur falan diye böyle bayağı karamsar görüşler vardır.
Evet.
İnsan asla değişmez. Hani can çıkar.
Huy çıkmaz.
Şeklinde bazı bizde karamsar şeyler var ya hani bu doğru değildir diyor. Evet belki fiziki özelliklerimizi değiştiremeyiz. Ki hocam o bile değişiyor değil mi?
Tabii.
Yani kısa boylu insan çok basket oynasa bir parça uzuyor. Çok şişman bir insan biraz periz yapsa
zayıflıyor. Aslında hocam bu şey insanımız kendisini değiştirme zahmetine katlanmak istemiyor. O yüzden ya da şey işine gelmiyor. Böylece meşrulaştırıyor durumu. Yani diyelim ki kaba saballığı var. Ben böyleyim.
Huyu böyle ne yapayım işte. Allah beni böyle yaratmıştı.
Can çıkar huy çıkmaz. Ne oldu? Birdenbire sizin onun huyuna katlanmanız lazım yani. Ama işine geldiği yerde kendini o kadar değiştiriyor ki.
Dünyevi konularda herkes acayip kendini değiştiriyor. Yani. Menfaat geldiği zaman o kaba saba insan 3 kuruş menfaat için diyelim tezgahtarsa öyle bir kibarlaşıyor ki inanamıyorsunuz. Ama hocam bu tür insanların tabii kibarlığı da çok yalama oluyor. Birkaç kere başıma geldi. Adam ise son derece nazik davranıyor. Alışveriş yapmayınca arkanızdan hakareti basıyor yani. Bir defol demediği kalıyor. O da ayrı bir tabii kabalık yani.
Geçen bankacı bir arkadaş anlatıyor. Diyor telefonu kapattığım zaman müşteriye saydırıyorum diyor. Kurumsal iletişim müşterileri bunlar. Yani ticaret yapıyor, iş adamı vesaire. Bankayla kredi alışverişleri vesaire var yani. Diyorum bir defa telefonu açık unutsan ne yapacaksın yani? Şey diyorlar sosyal medyada dolaşan bir laf var. Telefonu kapattıktan sonra insanların söyledikleri birbirine söylense.
O da bir ahlaki zafiyet değil mi? Yani yüzüne karşı
söylediğini yani.
Tasavvufta hocam arkasından da söylememek gerekiyor. Şimdi hocam bu çok önemli bir görüş. Şu İmam Gazali diyor ki İnsan gazabını, şehvetini terbiye edebilir. Ahlakını geliştirip güzelleştirebilir. Hocam bugün modern psikolojide böyle, özellikle bu cinsel suçlarda, adam diyor bilmem homoseksüellik geni var. Hatta hocam bir şey duymuştum, katil geni var bu adamda. Ne yapsın zavallı? Hocam bir kurdu koyunları yediği için kızamayız değil mi?
Evet.
Kurdun vazifesi o. Yani aç kurt, koyun görürse yer. Ya bu kurt niye kardeşim koyunu yiyor? Utanmaz kurt diyemeyiz. Ama şunu söylüyor hatta, Mevlana da bunu söylüyor. Ya hayvanlar bile yetiliyor diyor. Bırak diyor insanı.
Evet. Mesela
hocam bu köpekler var ya. Normalde bir köpek bir yaralı kuşu bulsa yer. Ama avcı avlıyor. Köpek hiç dokunmadan getirip avı teslim ediyor. Tavşanı, kuşu neyse vurulan o av hayvanını. Diyor ki Mevlana, ya diyor köpek bile eğitimi görüyor belli oranda.
Evet. O bile eğitim
nasıl
alıyor.
Nasıl olur diyor, köpeğin karakteri değişir de. Kartalın karakteri değişiyor mesela.
Evet.
Şahin'in, Atmaca'nın eğitildiği zaman karakteri değişiyor. Ya nasıl olur da diyor insanın karakteri değişmez. Bu hocam psikolojide maalesef bazı haramları ve günahları koş göstermek için genlere, hormonlara bağlayıcı bir şey. Böylece rahatça günah işliyorlar bazı insanlar.
Evet. Geçenlerde eşimle birlikte ünlü bir genetikçiyi dinliyorduk yani. Şimdi dedim, bu adamın perspektifinden baktığın zaman bu adam her şeyi dediğiniz gibi, mesela öldürme geni, işte şu geni, bu geni, hatta inanç geni bile var yani. Yani o gen varsa ve güçlüyse inanacak, değilse falan. Şimdi elbette genlerin etkisi vardır insan davranışında. Ama esas nokta nedir? İnsanın iradesiyle o ortaya koyduğu bir şey. Genler diyelim ki, mesela bir saç rengimizin ne olacağını hocam, renkte diyelim ki genler bir karar veriyor. Ama bir skala veriyor. Yani şu renk arasında bir şey. Hangi noktada olacağı bizim beslenme tarzımıza, yaşam tarzımıza, saç bakımımıza göre değişen bir şey yani.
Orada bile
odaklanması gereken
Tabii evet. Hocam, bir de şu var. Tasavvufta biz ruha inanmışız. O genler hocam hepimizde var. Mesela ben size kızdığım zaman, siz bana kızdığınız zaman içimizde her türlü duygu geçebilir değil mi?
Evet. Yani bu
vurmaktan, kırmaktan tut da öldürmeye kadar içimizde zıt, affetmek de geçer içimizden. İşte ruh bunu karar veriyor. Ruh genlerin de üstünde esasında. Tabii şimdi modern psikoloji bunu kabul etmeyince gende takılıp kalıyor. Bu adam homoseksüel diyor. Bunda bir gen var diyor. Ne yapalım? Bırak.
Evet.
Yuhtilik yapmaya devam etsin diyor. Haşa.
Yani şimdi mesela düşüncelerimiz aklımızın ürünü diyoruz. Eyvallah. Mesela bir insan hakkında düşüncelerimiz var. Sonra hocam kalbimiz kırılıyor. O insanla ilgili o düşüncelerimiz birdenbire bambaşka bir hal alıyor. Hani düşünceler aklımızın ürünüydü?
Ya.
Yani eğer kalbimiz döndüğünde düşüncelerimiz olduğu gibi kalsa,
aklın ürünü olduğu belli olur. He.
Demek ki tamam, onlar aklın ürünü ama kalp hangi yönde olacağına karar veriyor.
Sana hocam İmam Gazali şunu söylüyor. Eğer diyor insana değişim mümkün olmasaydı, aksi takdirde öğüt ve nasihatlerin hiçbir faydası olmaz ve huylar değişmezdi. O zaman Kur'an-ı Kerim'in gelmesinin, peygamberler gelmesinin de bir hikmeti olmazdı.
Evet.
Şimdi demek ki değişmek mümkün. Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huyların değişebileceğine işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur. Ahlakınızı güzelleştiriniz.
Evet.
Şimdi hocam burada tartışma konusu, insanın yapısı değişir mi değişmez mi? Bunu tartışıyor İmam Gazali ve Müslümanların, müminlerin inancı Kur'an-ı Kerim'in aldığımız ışıkla. İnsan fıtratı değişir. Kötülükler bir kader değildir. Arazidir. Gelip geçici duygulardır. Onlara kulak vermezsek, terbiye edersek, sen demiştin ya geçen hafta hocam siz öfkenizi nasıl kontrol ettiğinizi.
Evet.
Zamanla öfke kendi kendine kontrol altına girebilir. Aa, ben böyleyim canım. Benim genlerimde öfke geni çok dersen kendin kandırırsın.
Evet. Hocam bir de huy ve karakter ayrımı var. Kişiliği tanımlamakta kullanılan psikolojide. Mesela doğuştan getirilenlere huy diyen psikologlar var. Öğrenilmiş olanlara da karakter diyor. Mesela diyelim ki Karadenizli bir insan hocam, heyecanlı olması onun yaratılış programı ile ilgili bir şeydir.
Olabilir.
Nörobiyolojik sistem, hormonlar vesaire ona göre çalışıyor. Ama bu insanın mesela erdemli, ahlaklı olup olmaması onu, genler onu belirlemiyor.
Ruh
ya
hocam,
o bir huy değil. Yani dolayısıyla doğuştan getirilen huylar ile öğrenme yoluyla toplumdan ya da kendi alışkanlıklarımıza edindiğimiz karakterler. Zaten problem olan hocam şeydir, karakterdir yani.
Bir de hocam şöyle diyor bizim sufiler, herkes kendi değişmez huylarımız olabilir, çok güçlü huylarımız. Mesela bazen hocam harcamayı çok sever.
Evet.
İşte Hazreti Osman gibi. Ama bu cömertliğini kendi aile efradına israf olarak değil de bütün insanlığa Hazreti Osman Efendimiz sarf etmiş. Ömer Efendimiz gadaplı bir insan, öfkeli bir insan yani. Böyle değil mi? Zaman zaman elini denetle çok sahabenin kafasına vurmuş. Ama o selabetini diyelim biz hak yolda kullanmış. Yani din düşmanlarına, ahlaksızlara karşı kullanmış.
Evet.
Hani bu sufiler diyorlar ki tabii karakterimizi değiştireceğiz, kötü ahlakımızı. Bir de o bizdeki o ahlaki gücü veya o psikolojik gücü veya hocam o genlerden gelen gücümüzü doğru yolda kullanacağız. Mesela ses çok sesli olabilir insanın. Bu güzel sesle insan kötü şey de yapabilir.
Evet.
Kötü müzikler de söyleyebilir. İyi müzik de söyleyebilir. İyi ilahi de söyleyebilir. Şeklinde yani hocam onu da biraz ihmal etmemek lazım.
Evet. Mesela şey hocam, fiziksel gücü çok yüksek olan insanlar, bu gücü mesela gençler. Şimdi gençlerin mesela karakter eğitim açısından sportif etkinliklerin yeri çok önemli. Çünkü o fiziksel enerjisini kullanmadığı zaman hocam bu neye yönelir? Bu diyelim ki cinselliğe yönelir. Bu diyelim gösterişçiliğe yönelir. Bu diyelim ki teknoloji bağımlılığına yönelir.
Hmm.
Yani dediğiniz gibi Allah vergisi olan şeyleri, potansiyelleri uygun şekilde değerlendirmek gerekiyor. Diyelim ki gerçekten enerjisi çok yüksek olan gençleri gerekirse spor okullarına yazdırmak lazım yani. Orada da mesela diyelim ki hocam Aikido çocukların da
judo.
Bizim yaşımızdaki insanların da yapabileceği bir spor. Judo, onlar mesela karate, kung fu
daha
bir
zor.
Miktar daha gençlere daha uygun şeyler. Mesela bunların orijinalinde hocam şey var. Aynı zamanda öfke kontrolü var.
Çok güzel.
Çok ben mesela böyle sınava hazırlanan öğrencilerde öfke kontrolü sorunu olanlara şey tavsiye ediyorum yani. Bir spor merkezine yazılın.
Hmm.
Gidin enerjinizi orada kullanın yani. Ya da arkadaşlarınıza şey atıyorum, yüzün, koşu yapın. Yani enerjinizi kullanın bir şekilde.
Şimdi hocam onu şöyle söyleyeyim İmam Gazali. Bazıları insan iradesinin dışındadır. Mesela bir kimsenin hurma çekirdeği ekip de onunla elma ağacı yetiştirmesi mümkün değildir.
Evet.
Yani bazı huylarımız hocam doğrudur. Doğuştan çok güçlü gelmiştir. Fakat o hurma çekirdeğini ekip sulamakla ve bakımını yapmakla güzel bir hurma fidanı elde etmek mümkündür. Bunun gibi insanda bulunan öfke ve şehvet gücünü tamamen yok etmek mümkün değildir. Fakat riyazat ve eğitim ile onları faydalı hale getirmek mümkündür. Hocam ne kadar pozitif bir yaklaşım ya. Yani
evet.
Sufiler gerçekten insan fıtratını çok iyi biliyorlar. Ve acayip pozitif yaklaşıyorlar.
Evet. Mesela bağımlılık hocam. Bağımlılığı biz şey olarak görüyoruz. Madde bağımlılığı, negatif şeylere, işte sigaradır, alkoldür, uyuşturucudur, şimdi teknoloji bağımlılığı vesaire. Ama bunları diyelim ki pozitif bir karaktere, diyelim ki bir kitap okuma bağımlılığına dönüştürmek mümkündür. Ya da bir hobisi olur, bir merakı olur. Diyelim ki laboratuvarda deney motivasyonu olur. Bu yollarla çok rahatlıkla insanın gelişimi için kullanılabilir.
Hocam ben şöyle yapıyorum mesela bu bağımlılık. İnternet hani veya şey ne bileyim insan böyle bir şey izlemek istiyor ya. Diyorum kendi kendime ya diyorum güzel videolar izleyeyim. Böyle belgeseller. İlla bir şey izleyeceksem diyorum. Bir konferans. Gerçi gençlere çok komik gelebilir ama. Hani merak ettiğim konular var mesela. Tasavvuf psikolojisinde böyle
sevdiğim,
beğendiğim insanlar var. Veya bazı çok güzel tefsir. Yabancı dilde tefsir yapanlar var. Ya illa bir şey seyredeceksen o bağımlılığını güzel bir şeye dönüştür. Yani abuk subuk film seyredeceğine belgesel seyret. Bazı güzel faydalı programlar var onları seyret şeklinde. Belki hocam bizim modern psikoloji bunu yapmamız lazım. Müslümanlar kardeşlerimize yani alternatif sunmuyoruz hocam biz. Yani biz Müslümanlar onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, hiçbir şey yapma.
Evet yani yasakçı bir dilimiz var. O yasakçı dil yerine şey kullanılsa, o enerjisini, o merakını, o yönelimini diyelim ki hocam şey, İlkokul ve ortaokul çocukları mesela sosyal medyadan daha fazla şeyi kullanıyor, YouTube'u kullanıyor. Şimdi o zaman YouTube'da çok nitelikli şeyler, kanalları yok mu? Var. Çocukları bunlara yönlendirmek, yani ona YouTube'u yasaklamak yerine onlara yönlendirmek
zaten
yani.
Zaten beceremiyoruz ki. Sizin yasaklayın.
Evet.
Çocuk bir şekilde o kanala giriyor. Mesela işte Twitter'da, Instagram'da hakikaten dediğiniz gibi biz Müslüman kesimin çok içerik üretip, kaliteli içerik, güzel içerik, bunları orada piyasaya sunalım ki gençlerimize, orta yaşlarımıza bir alternatif sunmuş olalım. Yoksa dediğiniz gibi alternatif sunmadan bir şey yapma demek çok da faydalı olmuyor. Şimdi hocam, insanları 4 derece ayırmış. Hocam bunu dehşet psikoloji açısından çok kıymetli görüyorum bu fikirleri. Şimdi diyor ki hocam, birinci insanlar, bunlar gayet saf ve temiz kalpli olup iyi ve kötünün ne olduğunu bilmeyen insanların derecesidir. Bütün çocuklar bu derecede bulunurlar. Bunların huylarını iyi veya kötüye yönlendirmek ebeveynin ve çevrenin işidir. Hocam bu hani etrafımızda İslam'ı tanımayan, hani iyi niyetli, temiz fıtratlı insanlar var ya, onlardan bahsediyor.
Evet.
İyi kötüyü bilmeyen adamı eğitmek kolaydır diyor. Doğruyu söylersin, güzelce açıklarsın. Ve o da bunu kabul eder diyor hocam.
Evet.
Çocuklar hep böyledir diyor. İnsanların bir kısmı da böyledir esasında. Hocam böyle hani ben de denk geldim Avrupa'da falan. Çok temiz böyle hakikaten. Ya şu adam Müslüman olsa diyorsun. Ne kadar güzel Müslüman olur diyorsun. Aldatmak bilmiyor. Nazik. Kabalık yok. Yabancıları seviyor. Evet. Irkçı değil. Aa diyorsun ya. Bir İngiliz ırkçı değil. Bir Alman. seviyor. Yani değil mi hocam? Ne kadar ters. Hocam şu da var ya. Son zamanda ülkemizde bu ırkçılık da maalesef yayılmaya başladı. Böyle insana nefret etmek. Bizim tarihimizde hiç görülmemiş bir şey bu ya. İşin kötüsü ne biliyor musun hocam? Bunu yapan siyasetçilerin, köşe yazarların çoğu da göçmen. Dedesi Kafkas göçmeni, Balkan göçmeni. Ya arkadaş ne kadar ayıp bir şey. Yani sen de yurt dışından zamanında 100 sene önce Kafkaslardan kaçmışsın, Ruslardan. Rumlardan, işte ben Bulgarlardan kaçmışsın, Bulgaristan'dan. Şimdi Şam'dan gelen, o da bizim hocam misak-ı milli biliyorsunuz. Şam, Musul.
Evet.
Bize yabancı yerler değil bunlar. Çok Çanakkale şehit vermiş bu kardeşlerimiz. Onları görünce hocam böyle düşman görmüşe benzeyen tipler de çok üzüyor beni ya.
İşte şey hocam, yani kraldan çok kralcı olanlar var. Şu anda ismini hatırlamıyorum hocam. Bir ara Almanya'da Cumhurbaşkanı'nın göçmenlerden sorumlu bir danışmanı vardı. Arap kendisi, göçmen orada. Hı-hı. Ama göçmenlerin Almanya'ya gelmesine karşıydı.
Avustralya'da öyle bir ırkçı bir bakan vardı. Sonra bu biliyorsun hocam gen teknolojisi öyle gelişmiş ki. Zaman zaman yaptırıyor bazı kardeşlerimiz bunu. Yurt dışına yaptırıyorlar. %80 işte Asyalısın, %10 bilmem Arapsın, %5 Rumsun diye böyle size hocam tahliye çıkarıyorlar.
Evet.
O çok ırkçı Avustralyalı vatandaş bir tahlil yaptırmış veya bir şekilde düşmüş medyaya.
Hmm.
Adam yabancı. Sonra sesini kesmiş. İçen Türkiye'de çok ırkçılık yapan bir politikacı var. O da Kafkas göçmeni olduğu ortaya çıktı.
Hmm.
Yani dedesi veya babası Kafkasya'dan gelmiş. Şimdi tahmin ediyorum biraz sesini kesti gibi geliyor bana. Ama çok gayri insani bir şey ya. Yani nasıl olur da. Ha şunu demek istiyorum. Genel insan saf temizdir de. Son zaman bizim bu saf ve temizliği kaybetmeye başladık hocam. Bunu demek istiyorum.
Evet, yani burada söylenecek söz yok. Ama sonuçta toplumsal barış ve uzlaşma için çok daha uygun bir dil kullanmak gerekiyor yani.
Eyvallah. Hocam ikinci derece şimdi. Yani değişim dedik ya, insan ahlakını nasıl değiştirir? En kolay birinci bölüm. Bilmiyorlar. Yani çocuğumuz bilmiyor olabilir mesela. Yalanın kötü olduğunu öğreteceğiz. Çocuğumuz birçok oyun oynamanın kötü olduğunu bilmez de. Devamlı oynamak ister mesela kompütür. Ya evladım bak böyle yapma, şöyle anlatmamız gerekiyor hocam. İkna etmemiz gerekiyor. Bu önemli. İkincisi, henüz batıl bir inancı olmayıp şehvet ve gazabına uyan insanın derecesidir. Bunlar yaptıkları şeyin iyi olmadığının farkında varmışlardır. Bunları ıslah ederek kötü huylarını düzeltmek kolaydır. Ancak birinci derecede olanlara göre biraz daha zordur. Hocam ikinci kısım insanlar pek çok hapse düşmüş kardeşlerimiz de böyle esasında.
Evet.
Hata yaptım, hapse düştüm diyor. Yapmamam lazımdı diyor. Keşke yapmasaydım. Elim kırılsaydı diyenler var ya hocam.
Evet, evet.
Bu grup. Elim kırılsaydı da, dilimi eşek arası soksaydı da mesela şunu söylemeseydim diyenler var ya.
Evet.
Bu gruba giriyor. Bunların terapisi biraz zordur ama mümkündür diyor.
Yani sonuçta insanın çevresinden ya da kendi çabalarıyla öğrendiği şeyleri her zaman değiştirme imkanı var yani. Ama bir insanın tabii hocam kendi heykelini yapması gibi oluyor. Kendi kişiliğini şekillendirmek.
O kendi heykelini yapan bir insan şeyi vardı, resim vardı internette gezer. Adam böyle eline bir çekiç
almış kendisini şey diyor.
Kendisini yapıyor. Sana tasavvufçu bence güzel ifade ediyor.
Evet.
Allah'ın yardımıyla tabii. Ama kendi özel gayretlerinizle kendi kendinizi yontuyorsunuz hocam. Yontulmuş insan derler ya. Öfkenizi yontuyorsunuz, şehvetinizi yontuyorsunuz. Şimdi hocam ben bu nefsi levame seviyesine biraz uygun gördüm tasavvufta. Hata evet. yapmış ama kendisini eleştirebiliyor. Ya bu yaptığım doğru olmadı arkadaş, bana yakışmadı bu iş. Keşke böyle yapmasaydım. Hocam bu da bir fazilet değil mi?
Tabii.
Bugün nice insan var ki yaptığı kötülükle övünüyor. Az bile yapmışım, oh olsun diyor. Keşke daha çok yapsaydım diyor. Hem benim yaptığım ne var ki diyor, herkes böyle yapıyor diye. Yani yaptığı ahlaksızlığı böyle meşrulaştıran tipler çok günümüzde maalesef.
Meşrulaştırmaya sıra geldiği zaman hocam, yani bahane bulma konusundaki zeka, insanların zekası hocam, Einstein'ın fizikteki zekasıyla yarışıyor. Yani doğru yerde kullansa o bahane bulmada kullandığı zekasını. Ve bakıyorsun hocam yani moron bir tip ya, yani moron şey yani normal zekanın bayağı bir altında. Öyle bir donuk zeka var, donuğun da altında moron zeka var yani.
Ama yaptığı kötülüğü savunurken...
Ya böyle diyorsun, bu ben yanlış mı tanıdım yani? Burada bir zeka parıltısı var yani.
Yani hocam biz şuna liselerde böyle bazen üniversite görüyoruz. Bir çocuk öyle kopya hazırlamış ki o dersi geçmek için incecik böyle bir defter bulmuş. Hatta hocam böyle kopya defter hazırlayan kardeşlerimiz var üniversitelerde. Ya diyorum bu kadar emeği adam gibi çalışmaya verseydin zaten 100 alacaktın. İnce ince bütün konuları özetlemiş. Onu böyle küçücük bir kağıda sıkıştırmış. Şu şey emeğe bakar mısınız?
Yani onları kafasını vererek yazsa zaten hocam yani yazarak çalışma bayağı etkileyici bir şey yani.
Eyvallah. Hocam iki daha kesim kaldı. Onu inşallah haftaya ele alalım. Yani insan grupları dörde ayrılır diyor. Yani bu değişim konusunda. İlki saf insanlar, temiz insanlar. Değiştirmek kolaydır. İkincisi kötülük yapıp kötülüğünün farkına varanlar. Bunlar biraz daha yorucudur. Hapishaneye girmiş ve hatasını anlamış kardeşlerimiz bu gruba girer diyor. Ben diyorum onu. Hocam üçüncü ve dördüncü neymiş bakalım? Onu da inşallah bir sonraki haftada ele alalım.
Evet. Böyle her hafta aslında hocam böyle bir iki kendimizin ve çevremizin bizden muzdarip olduğu bir alışkanlığını değiştirmeye odaklanmak güzel bir egzersiz olur yani.
Hocam çok teşekkür ederim. Elinize, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.